Ayrım 43, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 489. Kötülüğün ömrü. Okan Yus'un konuşmalarından sonra açık havada verilen şölende kendisine ayrılan mor tenteli şeref locasında oturan Ehiyu'nun ağzının kenarında örümcek salgısı gibi sızan salyasını toplamakta güçlük çekecek kadar yaşlanmış olduğunu görüyor Bendak. Onun şu haliyle Torontek'te buraya kadar nasıl gelebilmiş olduğuna şaşırıyor. Okan Yus'un konuşması boyunca uyuklamıştı ama uyuklamasa bile bütün kendine hayran, yazdıklarını körlemezcesine tapınan şairler gibi konu kendisi olmadığı sürece hiçbir konuşmayı dikkatle dinleyemez olmuştu. Bendak onu bir süre uzak gözlerle izlemiş, yüzünde aradan geçen yılların izlerini okumaya çalışmıştı. Zamanın kimi insanların yüzünde derinleştirdiği çizgileri, parıltısı sönmemiş gözlerin dolgun ışığı yumuşatır, hatta bazen bunları örtüp saklamayı başardığı bile olurdu. Ehyun'un ise iyice içeri kaçmış gözlerinde, zekası sönmüş bakışlarında, çevresindeki her şeye kuşku ve kinle bakan koyu bir zehrin gölgesi kalmıştı yalnızca. Bendak onun en kaba hesapla 120 yaşında olması gerektiğini düşündü. Torontek'in imparatorluk olduğu zamanlardan kalmaydı ne de olsa. Onu bunca yaşatan şey sağlam bünyesi değil, hayata karşı eksilmeyen kini, içinden bir türlü sağıp atamadığı zehri olmalıydı. Görünüşe bakılırsa geçen yıllar bedenini hayli yıpratmıştı ama yaşlıktan çok mutsuzluktan, ömrü boyunca yakasına yapışmış doyumsuzluk illetinden çökmüşe benziyordu. Şimdi oturduğu kolçakları altın rengi, kadife döşemeli gösterişli koltuğun üzerinde iyice ufalmış bedeni yaşlı bir erkekten çok kötü kalpli yaşlı bir kadını andırıyordu. Eskiden de böyle gülerken mahcup tazeler gibi omuzlarını kısarak başını içeri gömer, hatta bazen eliyle ağzını örterdi. Her zaman bir erkeğe göre azıcık fazla sayılabilecek biçimde göz süzüp gerdan kırdığı olurdu ama anlaşılan yaşlığında kendini iyice koyvermiş, tavırlarını masal cadılarının hırçın dişliğini andıran bir hal gelmişti. Çopur tenindeki soyuklar ve çukurlar iyice derinleşmiş, yüzünde hep yapılaştırılmış gibi duran leblebi tanesi iriliğindeki sivilceleri, daha da dolgunlaşmış gözünün biri iyice ufalıp küçülmüştü. Göğsüne kadar inen enezleşip kırçıllaşmış sakalını Trontek geleneğine göre ördürüp küçük kurdelelerle bağlamıştı. Aynı koyu mutsuzluk, aynı salyalı kin, yaşı kaç olursa olsun aynı doyurulmamış hırçın çocuk. Ona bakarken birden içine sıkıntı bastı Bendag'ın, bütün ömür bir ceza gibi yaşanmazdı ki. Ne olursa olsun çirkini bunca tartmak bilgeleşmiş bir yaşlının bilgisi değildi. Ona bakarken düşündüklerinden azıcık mahcup olduysa da Eyyun'un kayıtsız kalınamayacak çirkinliğin zihnini bunca meşgul etmesini ilk ustasının kulaklarında yankılanan sözlerine bağladı. Suyun konduğu kabın şeklini alması gibi bazı ruhlar da içine kondukları bedenin özelliklerini alırlar. Bazı insanların çirkinliğinde aynı zamanda onların ruhlarını görebilmemiz bundandır. Eyyu her birini kendi gibi şair yetiştirdi, dört oğlunu almıştı yanına. Her birinin başka bir kadından olmasıyla övünür, bundan erkekliğine pay çıkarırdı. Ağaç gölgesinde büyüyen enez bitkilerin solgununu taşıyan bu el pençe oğullar, babalarının ağzından çıkan her sözü kayda geçirmekle yükümlüydüler. Ettiği her sözde kutlu bir deyiş, derin bir hikmet aramak nicedir hummaya dönüşmüştü Eyyu'nun kuruntular sanrılarla beslenen sayrılı aleminde. Bilmeden söylediği sıradan bir sözün bile ileride anlamını bulacak bir işaret değeri taşıdığına, mutlaka tarihe not düşülmesi gerektiğine gün günden daha çok inanmaya başlamıştı. Asıl tuhaf olan başta oğulları, tilmizleri olmak üzere çevresini kuşatan herkesin de bir salgına kapılır gibi buna inanmış olmasıydı. Çevresinde topladığı daha çok kendini kanıtlama hevesli gençlerden oluşan bir topluluk, onun her anını, her davranışını, her sözünü kayda geçirmek konusunda gönüllü köleler gibi çalışıyordu. Bendag'a göre ruhları ne de olsa imparatorluk zamanının değerleri ve ölçüleriyle biçilmiş, her şeyden önce itaat etmeyi, diz çöküp kapanmayı öğrenmişlerdi. Adeta kanlarına yazılmıştı bu. İmparatorluklar çökse de kolay kolay ortadan kalkmıyor, ondan kalma alışkanlıkların, davranışların izleri gündelik hayatı kuşatmaya devam ediyordu. Ruh kurumasına uğramış kahinlerin artık hiçbir şey söyleyemez hale gelmesi gibi, Agamben'in da şairlikten ele tek çekip onca yıldır tek bir dize olsun yazamamış olması, Eyun ona karşı duyduğu kini seyretmiş, onun henüz yaşarken tükenmiş olduğunu görmek öfkesini bir ölçüde yatıştırmıştı. Ayrıca kendisi dört oğul sahibiyken tabiatın Agabu'yu çocuksuz bırakmış olmasını, kaderin ona armağan ettiği bir ödeşmeymiş gibi yaşayıp bunca haince doyum bulmuştu. Dolayısıyla şimdi burada Agabu'ya kendi eliyle yaşam boyu onur ödülü vermek, tıpkı bir ölünün ardından adet olduğu üzere nezaket konuşması yapmak gibi sıradan, önemsiz bir şeymiş gibi gelmeye başlamıştı ona. Hem böylelikle bütün anakaranın huzurunda kendi yüce gönüllülüğünü de sergileme fırsatı bulmuş olacaktı. Ehyu'ya göre zaten aradan geçen düşmanlık dolu yıllarda zaman Agabu'nun elinde kıskanılacak bir tek şey bırakmıştı. İlk karısı Zehra kadar güzel, güçlü ve etkileyici olan ikinci karısı Avona'yı. Bu kadın Avakuarir'in dağlarının buzulunda dondurulmuş bir zamanlığı yaşıyormuş gibi hiç geçmeyen bir 30 yaş güzelliği taşıyordu hala. Onun geldiği yüksek dağ oymaklarında atalarından el aldığı büyücülük sanatına sahip olduğu için hep böyle genç kaldı. Yıllardır diken diller dolaşan bir söylentiydi ve Avona'yı görenlerin buna inanmamaları için hiçbir neden yoktu. Avona hakkında bildikleri gene de hayli sınırlıydı. Onun av tutkusu ve titizliği konuşuluyordu en çok. Kimseyle tokalaşmaktan hoşlanmadığı, ağaç sanranın kürkünden yapılma uzun deri eldivenler giymeyi sevdiği, yük beygirlerin eğerlerine takılı heybeleri bile seyislerin yüzünün deride yansıdığını görene kadar cilalaşacak titizlikte biri olduğu söyleniyordu. Agabu ile Avona'nın evlilikleri sakin, sorunsuz bir biçimde yürümüş, hiçbir aksama yaşamamışlardı. Bu yaşadıkları mutlulukla yahut aralarındaki uyumla ilgili bir şey değildi. Serin, kuru, her şeyin yerli yerinde olduğu bir beraberlik denebilirdi onlarınkine. Her ne kadar görünüşleri benzese de Zehra'nın tutkulu, ateşli doğasından eser yoktu Avona'da. Zehra'nın aksine Avona'nın kendisine karşı hislerinden hiçbir zaman emin olamamıştı Agabu. Aslına bakılırsa onun kendisini sevip sevmediğini bile bilmiyordu. Avona da daha çok kendisiyle ilgiliydi. Yalnızca evliliklerin içinde değil, hayatın içinde de hep bir konuk gibi azıcık ötede duruyor, hiçbir şeye ilişmeden her şeyin dışındaymış gibi yaşamayı becerebiliyordu. Hatta Agabu bazen onun yaşamadığı, yalnızca var olduğu gibi tuhaf düşüncelere kapılıyordu. Etrafta olup biten her şeyi bu denli olağan görüp kabullenişte kazanılmış bir bilgelikten çok doğuştan gelen bir kayıtsızlık vardı. Burada değil de her şeyin çok çabuk değiştiği başka bir alemin hızında yaşıyor gibiydi. Bakışları hiçbir şeyin üzerinde fazla kalmaz, her şeyin herkes üzerinden çabucak akıp giderdi. Hayatta hiçbir şey onu şaşırtmazdı sanki. Her şey çoktan olup bitmiş, geride kalanlara, olanları katılımsız gözlerle izlemek kalmıştı yalnızca. Onun her yeri aynı uzaklıktaki bu serin tutumunda, yaşamda olup biten her şeyin affettirilebildiğine ilişkin gizli bir vaat saklıydı. Sırf bu bile Agamon'un kendisini onun yanında daha suçsuz ve daha rahat hissetmesine yetiyordu. Her zaman her durumda çevresinde olan biteni olgunluk ve anlayışla karşılamaya hazır beklettiği maskeleşmiş gülümsemesiyle hep sakin, ölçülü, dikkatli ama uzakta hep biraz uzaktaydı Avona. Aralarının hiçbir yakınlaşma çabasını kapatamayacağını bildiği bu katı mesafenin ona gizemli hatta dişil bir çekicilik kazandırmadığı söylenemezdi. Agabu'nun ilgisini bunca yıl diri tutan şeylerden biri de buydu. Öte yandan Avona bilmese de yıllar önce bedeli ağır ödenmiş bu evliliğe kendisini bir suçlu zincirlenmiş hissediyor, beraberlikleri kendi gözünde başka bir paha kazanıyordu. Ne de olsa Agabu her zaman bir hesap adamı olmayı bilmişti. Kötülüğe ödenmiş bedellerin ömrünün uzun olduğu söylenirdi, bu da öyleydi. Belki de zaman zaman içini kurcalayan karmaşık duygular için en önemlisi Agabu'nun aşık olduğu zamanlardaki Zehra'ya çok benzeyen Avona'nın sürekli göz önündeki varlığıyla ona işlediği cinayeti unutturması, kim bilir belki de sürekli hatırlatmasıydı. Birbirine kaynamış, iç içe geçmiş duyguları, durumları yıllar sonra akıl bıçağıyla ayırmaya kalkmanın kimseye bir yararı yoktu. Agabu da her şey olduğu gibi kabullenme yaşlarını sürüyor, hatta zaman zaman bu bakımdan Avona'ya benzemeye çalışıyordu. Yer değiştiren sırlar. Odragent'te kendisine ve mahiyetindekilere ayrılmış konuk evinde ter içinde uyandı Agabu. Uyanmış olduğu halde gördüğü karabasan aynı canlılıkla gözlerin önünde sürüyordu sanki. Tepeden tırnağa sırılsıklam olmuştu gene. Çamaşır değiştirmek için sabahı bekleyemeyecekti. Başını çevirip yanı başına sırtını dönmüş yatan karısı Avone'ye baktı. Her gece bedenini yatağında bırakıp başka bir aleme gidiyormuş gibi. Sabah da hiç kıpırtısız uyur, sonra hemen her sabah aynı saatte hiçbir mahmurluk belirtisi göstermeden kapıdan içeri girer gibi ansızın uyanırdı. Aga bu soluğu azıcık düzene girer gibi olduğunu üzerindeki örtüyü usulca sıyırıp ağır hareketlerle yataktan kalktı. Geceden kalma tütsün biraz incelmiş de olsa odadaki varlığını hala sürdüren kokusu, yılların ağırlaştırdığı bayat terinin havaya sinen ekşimişliğini biraz olsun hafifletiyordu. Ahonu kendi evlerini yaptıkları gibi her gece yatmadan önce bir elinde buhurdanlık, kötü gözlere, kem nazarlara, uykular aleminin karanlık cinlerine karşı iyi geldiğini söylediği yabani sedef otundan yapılmış tütsünün buharını gezdiriyordu kaldıkları odada. Aga bu gevreyip kurumuş teninin hayata tıkanmış buruşuk gözeneklerin bu kadar teri vücudundan nasıl süzüp aldığını akıl erdiremiyordu. Zehra'nın ölümünden bu yana bir gün olsun kesilmemişti terlemesi. Onu o sabah Balma gölünde ölüme terk ettikten sonra doğruca eve gitmiş, Zehra'nın yatağın üzerine bırakılmış gibi duran elbisesini koklamıştı. Hiçbir şey düşünmeden duygusuz bir şekilde uzun uzun koklamıştı. Bunu neden niye yaptığını bilmiyordur ama yapmıştı. Biraz önce ölmüş birinden kalan tek canlını belki de bir hatırayı koklamak istemişti. Sonra pencereden dışarı göle bakmış. Onun orada suyun altında bir yerlerde olduğundan emin olmak istemişti. Zehra'nın şişip çürümeye yüz tutmuş cesedini çok sonra gölün kuzey sazlıklarına takılı olarak bulduklarında halk arasında Kuzeybatı'nın kırbacı diye bilinen yol kesen göçeme çavulcuların saldırısına uğramış olduğu sonucuna varılmış. Bir süre sonra da bu olay herkesin hafızasında hazin bir sonla biten talihsiz bir hikaye olarak solgunlaşıp gitmişti. Yıllar sonra bu gece rüyasında Zehra'nın yüzüklerini görmüştü Agabu. Onun son sabahında göle fırlatıp attı o yüzüklerini. Onları öldü sanıyordu. Oysa rüyasında canlanmış ve bir başkasının parmaklarında kımıldıyorlardı şimdi. Sonunda ait olacakları bir eli arar gibi simsiyah, kaygan bir boşlukta yüzer gibi ilerliyordu başıboş parmaklar. Üzerlerindeki yüzükler yeni dövülmüş kılıçlar gibi dipdiri ışıldıyordu. Sonra tek tek bir araya gelerek karanlıktan yapılmış bir defteri kavrayıp Agapı'ya uzatıyorlardı. Meğer yaşam boyu onur ödülüymüş ona uzatılan. Etrafta yüzlerce insan vardı. Hepsi de gözlerini ona ve kendisine uzatılan o karanlık deftere dikmiş bekliyordu. Herkesin içinde almamazlık edemezdi kendisine uzatılan defteri. Korkuyla ürpererek sahipsiz parmakların sımsıkı tuttuğu o karanlık deftere uzandığı anda kesik parmaklardan birinin olanca canlılığıyla eline temas etmesi üzerine uyandı Agabu. Soluğu hala düzene girmemiş, terlemesi kesilmemişti. Avona ise aynı kımıltısızlık içinde yatağında bir yabancı gibi uyuyordu. Yabancıların her şeyden habersizliğinin güveniyle uyuyordu. Kendi hayatı hakkında Zehra'nın bilmediği sırla, Avana'nın bilmediği sır zaman içinde yer değiştirmiş, yıllar açığa vurulmamış bu koyu gizlerin gölgesine geçip gitmiş ama aga bu günün birinde kaderin kagemuşalarından birinin acı oyuna gelmek korkusunu hala yenememişti. Kötülüğün sabrı. Dehamar bir kez daha aynı sıkıntı ve bıkkınlıkla çıkıyor Odregant güvenlik sarayının geniş mermer basamaklarını. Kendisiyle görüşmek isteyen şu atlı polis Ceyman'ı mutlaka görmesi gerektiği tembihlenmişti. Polisin konuyu gereksiz yere uzatabileceğini düşünerek onun galeriye ya da kent içine kaldığı özel konuk evine gelmesini istememiş, en azından buradan dilediği zaman ayrılabileceğinin hesabını yapmıştı. Binanın geniş kemerli gösteriş kapısından içeri girdiğinde o sırada koridordan geçmekte olan Tauro ile karşılaşıyor Dehamar. Ceyman'ın bulunduğu oda yolunun üstündeydi. Nezaket gösterip onu Ceyman'a kendisi götürmeyi teklif ediyor. Her şeyin çabuklaşmasının herkesin yararına olduğunu söylerken yardımcı olmaya çalışan bir polis gibi değil, bir arkadaşı gibi davranmıştı. İki yanında sağlı sollu kapıların oda genişliğinde girinti yapan kemerli bölmelerin yer aldığı uzun koridorun sonuna doğru binanın yola bakan tarafında camlı bir bölmenin önüne geliyorlar. İçeride karışık düzen yerleştirmiş masalar, yüksek dolaplar ve başlarını kaldırmadan hararetle çalışan birkaç kişi olduğu görülüyor. Tauro tam kapıyı açmak üzere eğildiğinde koluna yapışan Dehamar, "Ne zaman yakaladınız onu?" diyor heyecanla. "Kimi?" diye sorarken kaşları merakla çatılıyor Tauro'nun. "Katili." Tauro'nun hiçbir şey şaşırmaz sanılan yüzü ani yakalandığı bir hayrete teslim oluyor. Kafasına doğru bir soru ararken katil sence içeride mi diyebiliyor ancak. Dehamar kendini saklamak içgüdüsüyle camlı bölmeye arkasını dönmüş içeri bakamıyor. Emin misin derken sesini alçaltma gereği duyuyor tavra. Zannederim. Peki hangisi? Dehamar'ın soruya bir anlam veremeyen boş bakışlar üzerine tekrarlıyor. İçeridekilerin hangisi? Dehamar omzunun üstüne hafifçe dönerek başıyla odanın öteki ucunda pencerenin önündeki masada oturan camdan vuran berrak ışığın yüzün çizgilerini belirsizleştireceğimin işaret ediyor. Tavra az önceki kaygı ve şaşkını telafi edercesine gösterişli bir kahkaha atıyor bu kez. Ama sizinle konuşmak isteyen Jamin bu. Dehamar'ın yüzündeki inanmazlık ifadesi üzerine yıllardır tanırım kendisini hem bir katilin güvenlik sarayında randevu vermesi akla yakın geliyor mu diyor. Bu sözler Dehamar'ı rahatlatmışa benziyorsa da yüzüne yerleşmiş olan kaygılı ifadenin tamamını silmeye yetmiyor. Bu garip benzetmeden hayli neşelenmişe benzeyen tavıra gülmeyi sürdürüyor. Bakın bu güzel bir meslek hikayesi oldu benim için diyor. Ne dersiniz? İçeri girip bir de yakından bakalım isterseniz. Belki de odur. Jamin'i yakından görmesi, el sıkışması, onu güven verici gülümsemesi, kendinden emin hareketleri Dehamar'ın için rahatlatmış olsa da bir türlü kendini katilin karşısındaymış gibi hissetmekten alamıyor. Ona baktıkça yaşadığı gecenin korkutucu ayrıntıları gözünün önünde olanca canlıyla gerçeklik kazanıyor. Olanları anlatırken daha önceki soruşturmacılarda duymadığı bir huzursuzluk kaplıyor içini. Konuşmalarının başında tavrı odadan çıkmadan önce Dehamar bir ara ona dönüp az önce kendisini yanıltan katille benzerliğinden söz edip etmemesi gerektiğini sorar gibi bakmış. Taro da tarafsız bir yüzle sen bilirsin anlamına gelebilecek bir biçimde omuz silkmişti. Dehamar'ın anlattıklarında Jamin için yeni bir şey yoktu. Onun verdiği ifadeleri defalarca okumuş. Bütün ayrıntıları adeta ezberlemişti ama şimdi bir de kendisinden dinlemenin canlandırıcı gücünde yeni bir şeyler keşfetmeyi, ipucu yerlerine gelebilecek ayrıntılar ele geçirmeyi umuyordu. Önceki kurbanların hiçbiri elinden kurtulamamışken ilk kez katille burun buruna gelmiş biriyle konuşuyordu. Öncekilerden hiçbirinin uğradığı saldırı kendi karanlık gecelerinin öyküsünü anlatabilme şansı olmamıştı. Cesetleri bulunduktan sonra tutulan raporlarınsa olayların aydınlanması için pek bir yararı dokunmamıştı. Anlattığına göre Makramaç'taki okuma akşamı geç saatlere kadar sürmüş, kendisini dinlemeye gelenlerin elinden yakasını zor kurtaran Dehamar'a küçük bir hayran grubu kaldı, konuk evine kadar eşlik etmişti. Görünürde hiçbir fevkaladelik yoktu, odasına çıktığında dikkatini çeken bir şey olmamıştı. Daha önceki deneyimlerinden de biliyordu, bütün gün sevgi ve hayranlıkla kuşatmanın insanın içini zindeleştiren gücüyle beden ne kadar yorgun olsa da gözler kolay uyku tutmazdı. Nitekim o da kendini bir süre uyumaya zorlamış, beceremeyince arka bahçeye bakan balkona çıkıp sessizlik içindeki etrafı seyretmek, gecenin sakinleştirici tabiatı dinlemek istemişti. Karanlığı yoğun, yıldızı kıt, o geceden en çok taze kesilmiş çimenlerin kokusu kalmış aklında. Yanındaki birkaç odanın kapısı da hanın arka cephesi boyunca uzayan bu ortak balkona açılıyordu ama pencerelerinden ışık sızmadığına bakılırsa herkes yatmış olmalıydı. Balkon feneri çoktan söndürülmüş, kendi odasındaki lambanın dışarı vuran kısık ışığına kalmıştı. O sırada birden hemen arkasında omuz başında duran birinin varlığını, hatta belli belirsiz soluğunu hissetmiş, kapıldığı bu duygunun gerçek çıkmasına ürkerek hemen dönüp ardına bakamamıştı. Ne zamandır orada duruyordu acaba? Beklediği sırada neler yapmıştı? Ara ara pencereden içeriye kaçamak bakışlarla gözlemiş, sonra kapının kenarında sırtını duvara vererek Dehamar'ın balkona çıkacağını beklemiş olmalıydı. Kim bilir ne kadar zaman orada durup, öylece neredeyse hiç kımıldamadan beklemek, bunu anlaması zordu Dehamar'ın. Örneğin balkona hiç çıkmayabilirdi o gece, katilin bunun için yedekte bir ikinci planı var mıydı? Neler geçirmişti aklından? Onu pusuda bekleyen diğer olasılıklar neydi? Dehamar sonradan o geceyi her düşündüğünde bu olayda onu en korkutan şeyin uğradığı saldırıdan çok orada saatlerce kımıltısız bekleyebilen kötülüğün sabrı olduğunu anlamıştı. Yoksa aldığı ilk bıçak darbesinin ardından savuşturmayı başardığı diğer hamlelerin karşısında duyduğu korkuyu insan kafasında bir yere oturtabilir, anlaşılır kılabilirdi ama orada ve her durumda sessizlikte, karanlıkta, gizlilikte, kuytuda sonsuza dek hiç kımıldamadan durup bekleyen pusuya yatmış olan kötülüğün sabrı insanın günün ömrünü tehdit eden baş edilemez bir şeydi. bıçağı tanıyor ama o sabrı tanımıyordu. Çünkü her an her yerde yeniden karşısına çıkabilirdi. Gene de kimsenin elinden kurtulamadığı azılı bir katilin elinden kaçmayı başardığınız için şanslısınız, diyor Jaime. Asıl tuhaf olan da bu, biliyor musunuz, diyor Dehama. Çocukluğum boyunca koşup kovalamacılar diye kalan hep ben olmuşumdur. Ayaklarım şimşek hızı kazansın diye koşucular, tırmanıcılar, patika arayıcıları gibi ayaklarımı tüy, örümcek, ağ sarmaşık büyüleri yapılsın isterdim. O gece nasıl kurtulabildim onun elinden ben de bilemiyorum. Bunu anlattığınız güzel oldu, diyor Damon. Bakın, önceki ifadenizin hiçbirinde yazmıyor bunlar. İnsanın hikayelerini kendi ağızlarından dinlemenin işte bu güzelliği var. Dehman'ın sonrasını anlattıkları ise raporlarda yazılanlarla aynıydı. Pek yeni bir şey öğrenememiş, yalnızca kafasındaki sonuçları sağlamlaştırmıştı. Katil kurbanını ilk hamlede sersemletip güçsüzleştirmeyi hedef alıyor, öncelikle yüze ve boyuna saldırıyordu. Doğrudan şah damarına. Sonraki birkaç bıçak darbesini takip darbeleri deniyordu. Bir an önce kurbanın ölümünü kesinleştirmekten çok katilin adeta içini yatıştırmak için tekrarladığı öldürme ayini tamamlayan hareketlerdi bunlar. Belli ki saldırılarında zamanı tutumlu kullanıyor. Asıl harcayacağı zamanı öldürmeye değil, etkisizleştirdiği bedeni parçalara ayırmaya harcıyordu. Jaime'ın bu davayı ele aldığı ilk günden bu yana nedense katilin bu parçalama işleminde vahşi duygularını doyurmaktan çok bir çocuk merakıyla insanın içini açıp görmek istediğini düşünüyordu. Katil insanın içinde saklı olduğuna inandığı bir şeyi tanıyıp anlamaya çalışıyordu adeta. DMR emin olmamakla birlikte saldırı sırasında katilin sanki kendisi saldırıya uğruyormuşçasına bir elle sürekli yüzünü korumaya çalışan temel bir hareketi tekrarladığını ekliyor sözlerine. Buna bir anlam verememiş, sonra bunun karanlık bir tarikatın özel bir ayin hareketi olabileceğini düşünmüştü. Bunun cevabını şimdi Jaime'dan öğrenecekmiş gibi soruyor. Birçok nedeni olabilir bunun, diyor Jaime. Bu hareketi bir yerde gördüğün hatırlar gibi olmakla birlikte tam olarak çıkaramıyor. Dövüş sanatlarında hamle öncesi güç toparlamak için buna benzer hareketler yapıldığı bilinir. Sonra kurbanın dikkatini dağıtmak için yaptığı bir hareket yahut bir zamanlar kendi de benzer bir saldırıya uğradığı için davranışına yerleşmiş bir ruh göçüğü olabilir. Aklına düşen bir şeyi doğrulamak ister gibi yeniden yapar mısınız o hareketi, diyor. Buna benzer bir hareketi birkaç yıl önce Dion'un vahşi bir cani canlandırdığı oyunların birinde gördüğün hatırlar gibi oluyor. Aynı hareket yapan Dion'un bir an bütün canlılığı geliveriyor gözlerinin önüne. Her ne kadar başında kukulata varsa da kısa süren boğuşma sırasında bir ara katilin yüzünü odadan vuran ışığa yakalanmış. Dehamar da o kısacık süre içinde katilin yüzünü görebilmişti. Nasıl biriydi, neye benziyor, diye soruyor Jaime'ın hiç düşünmeden. Size, dedi Dehamar, size benziyordu. Tavrının tersine bu söze gülemedi Jaime'ın. Kendi bulanık rüyaları geldi gözün önüne. Ümmaya anlattığı o karabasanı şimdi bir kurbanın ağzından duymak için ürpertmeye yetmişti. Her zamanki soğukkanlılığıyla aklından geçenler yüzünden okunmuyordu. Üstelik dövüş sanatları eğitimi aldığı sırada kendisinin de yaptığı buna benzer temel hareketleri Dehamar'ın ağzından katilin tiki olarak dinlemek canını sıkmıştı. Jaime'ın bir maskenin ardına çekildiğini fark eden Dehamar, alçak gönüllü görünmeye çalışan bir kibrin kabuğundan yapılma bu maskeyi kendi hayatından tanıdığını düşünüyordu ona bakarken. Bu polis katile benzediği kadar kendisine de benziyordu demek. Dehamar'ın Makrakamaş'ta kaldığı konuk evinde balkona açılan diğer oda kapılarının ve pencere kepenklerinin saldırı öncesinde dışarıdan çengellenmiş olması katilin önlem alma becerisini öldürme kararlılığını gösteriyordu. Dikkat gözettiği hiçbir şeyi şansa, tesadüfe bırakmak istemediği belliydi. Gene de ustalıkla planlanmış bir cinayetten çok acele kararlaştırılmış bir saldırıya benziyordu. İşlediği cinayetlerde sürekli yinelenen temel motifler bulmakta zorlansalar da, öncekilerde olduğu gibi bunda da onun pusuya yattığı, avcı hayvanlara özgü bir sabırla beklemeyi bildiği ve umulmadık bir anda ortaya çıkıp her şeyi en kısa sürede halletmeye çalıştığı anlaşılıyordu. İşlediği cinayetlerin arasındaki uzun zaman dilimlerine bir anlam vermekse hayli güçtü. Bu uzun kuluçka dönemlerinde insanların arasında nasıl bir hayat sürüyordu acaba? Arkadaşları var mıydı? Komşuları onu nasıl biri olarak tanıyorlardı? İlk kez makraka amaçlı hesapları tutmamıştı katilin. Hiçbir yere kaçamayacağını anlayan Dehamar son çare olarak kendini balkondan aşağı atmış, düşerken kaderin eline tutuşturduğu gür bir balkon sarmaşına tutunarak ölümün elinden kurtulmayı başarmış. Katil bir süre karanlıkta parlayan donmuş gözlerle bir uçumdan aşağı bakarcasına arkasından baka kalmıştı. O an adeta bir çocuk olmuştu dedi Dehamar. Her şey çok kısa bir zaman içinde olup bitmişti. Dehamar'ın yardım isteyen sesinin ve çıkan gürültü patırtının duyulması ardından balkonda, odalarda, koridorlarda, merdiven aralıklarında, bahçede katilin araması sonuç vermemişti. Neden sonra çatıya bakmayı akıl eden biri oradan da eli boş dönünce katilin o karmaşada bir yolunu bulup sıvıştığına karar vermişti. Ertesi gün polislerin gündüz gözüyle yaptığı araştırma sırasında çatının bacaların gözden gizlediği kuytu bir köşesinde bulunan o geceden kalma kuru yemiş artıkları, taze meyve kabukları katilin ortalık sakinleşinceye dek orada saklanmış olduğunu gösteriyordu. Herkes onu hemen kaçmaya çalışacağı hesabıyla çıkış yollarını ararken o olay yerinin kuytusuna saklanmayı akıl edecek kadar gözü pek ve soğukkanlıydı demek. Dehamar'ın işaret ettiği gibi katil beklemeyi, sabretmeyi biliyordu. 43. ayrımın sonu, sayfa 500.